Bayanlar, baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Allah'ım şu anda o kadar mutluyum ki gerçekten uzun zaman sonra şu mikrofonun başına geçtim. Bir askerlik süreci geçirdim. Bununla ilgili neler yaşadığımı bir sonraki Kırmızı Bölge podcastinde dinleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten benim için sıra dışı bir deneyimdi. Ancak ne olursa olsun artık hallettik, geride bıraktık diyebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlere ben, normalde biliyorsunuz salı günleri kitap özetleri gönderiyordum. Ancak bugün ben size birazcık daha farklı bir içerik hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü içeriğimiz dünyaca ünlü iki tane marka olan Rolex, biliyorsunuz saat markası, ve Louis Vuitton ya da Louis Vuitton mu artık nasıl okunuyor? Louis Vuitton diyeyim ben. Bu biliyorsunuz dünyaca ünlü bir çanta markası. Bu ikisinin ortaya çıkış sürecinden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten de şu anda ya bu iki markanın dünyaca ünlü olduğunu biliyorsunuz. Bu markaların ortaya çıkış süreçlerinde neler yaşanmış, nasıl bir politika izlemişler ve bu politikalardan biz gerek kendi iş hayatımızda gerekse de karşı cinsle ilgili durumlarımızda nasıl kullanabiliriz, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Eğer ki bu konular ilginizi çekerse bununla ilgili dokümanınızda yorum bırakabilirsiniz. Hani gerçekten ben bu tarz markaların nasıl zengin olduklarını, nasıl böyle kendilerini ortaya çıkarttıklarını dinlemekten keyif aldım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorum yazarsanız ben size bu tarz markaların nasıl zengin olduklarını, nasıl kendi farklarını ortaya koyduklarını anlatabilirim diyorum ve hiç vakit kaybetmeden ilk olarak Rolex'le başlayalım efendim. Şimdi Rolex'in kurucusu arkadaşlar Hans Wilsdorf adında bir kişi. 1881 yılında doğuyor. 12 yaşındayken, bakın mesela buraya bir dikkat edelim. Kendisi 12 yaşındayken annesi ve babasını kaybediyor. Bunun üzerine Hans amcası tarafından yatılı okula gönderiliyor. Yatılı okuldayken eğitime fazlasıyla merak salmış bir çocukluk geçiren Hans, bu yıllarda farklı dilleri öğrenmeye başlıyor. Ve ilerleyen yıllarda, yani yaklaşık olarak 18-19 yaşlarındayken, cep saatleri yapan bir şirkette çalışmaya başlıyor. Ve bu süre zarfında mükemmel saatler yaratma fikrine takıntılı hale geliyor. 18 yaşından 24 yaşına kadar bu cep saatleri yapan bir şirkette, bu mükemmel saatleri yaratma fikriyle beraber çalışıyor. Yaklaşık olarak 6 yıllık bir süreç. Ve 24 yaşındayken, yani 6 yıl sonra, kendi saat markasını kurmaya karar veriyor. Ancak o zamanlar kol saatleri çok meşhur değil. Erkekler genelde cep saatleri kullanıyorlar ve kol saati ise daha çok kadın aksesuarı olarak biliniyor. Ancak Hans daha 24 yaşında olmasına rağmen cep saatlerinin tamamen ortadan kalkacağını ve kol saatlerinin daha meşhur olacağını öngörüyor. Bakın burası da mesela dikkat edilmesi gereken bir nokta. Hans saat yapımına başladığında o saatin kalitesi kadar marka bilinirliğine de önem verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yine üzerinde durulması gereken bir nokta. Ve 1920'li yıllarda Rolex markasının tanıtımı için saatlerini o dönemdeki sporculara, kaşiflere, pilotlara ve benzeri tanınmış kişilere hediye etmeye başladı. Bu durum neye sebep oldu? Rolex'in başarı ile ilişkilendirilmesine sebep oldu. Çok güzel. Peki sonrasında zaten daha da çok dünyaya açılmaya başladı ve gerçekten günümüze kadar belki de dünya üzerindeki en çok bilinilen ve en kaliteli olarak adlandırılan saat markası haline geldi. Peki Rolex'in başarısının sırları neydi? Rolex dönemin radyolarında ve dergilerinde ilk ürün yerleştirme reklamlarını kullanan saat markasıdır. Bakın bir saat markası olarak ilk defa radyolarda ve dergilerde reklam veren bir marka. Diğer markalarda böyle bir durum yok. İkinci sır, ilk su geçirmez saat Rolex'indir arkadaşlar. Ve burada daha da güzel bir detay var. Hans Wilsdorf bu su geçirmez saatlerin reklamını o kadar güzel bir şekilde yapıyor ki ilk olarak su geçirmez saatini o dönemlerde İngiliz kanalını yüzerek geçmeye çalışan bir kadına hediye ediyor. Kadın yüzerken bu su geçirmez saati takıyor yaklaşık olarak 10 saat boyunca. Ve sudan çıktığında evet İngiliz kanalını yüzerek geçmiş bir kadın. Ancak aynı zamanda da kolundaki saatinin su geçirmemesi direkt olarak Rolex'in muazzam bir satış yapmasına sebep oluyor. Bu bir. Ancak ikincisi çok daha güzel. Rolex su geçirmez saatlerini vitrinlerde nasıl pazarlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? direkt olarak canlı balıkların olduğu bir akvaryumun içerisinde bu su geçirmez saatlerini sergiliyor. Düşünün, 1920'li yıllarda bir yerden bir yere giden bir İngiliz beyefendisiniz veya nerede yaşıyorsanız. Geçerken bir saatçi görüyorsunuz, vitrinini görüyorsunuz ve bir bakıyorsunuz, evet saat koymuşlar ancak bu saat bir akvaryumun içinde ve akvaryumun içerisinde o sırada balıklar dolaşıyor, balıklar yüzüyor. Bunu hayatınız boyunca unutamazsınız. Muazzam bir reklam stratejisi. Gelelim bir diğer sırrına. Rolex ilk olarak bazı saatlerde hani ayın kaçı olduğunu gösteren bir ibre vardır ya, onu ilk kullanan saat markasıdır. Yani su geçirmezlik de ilk olarak Rolex'te, ayın kaçı olduğunu gösteren o ibre de ilk olarak Rolex'te. Bence bunlar da çok güzel hamleler. Bir yerden sonra artık tabii ki de Rolex'in burada da bahsettiğim üzere bir başarı, bir statü sembolü haline gelmesi yine çok önemli bir faktör. Ve daha da önemlisi, yine reklamını burada Rolex çok iyi yapıyor. Zengin ya da prestijli insanların vakit ayırdığı sporlara, yani tenis, formüle, günümüzde formülenin mesela sponsorudur Rolex, at yarışı, golf gibi spor dallarının zaman tutuculuğunu yapıyor Rolex. Yani bir nevi sponsoru oluyor. Şimdi peki burada kendi bireysel hayatımızda, iş hayatımızda veya karşı cinsle olan ilişkilerimizde nelere dikkat edebiliriz? Ne dedik en başta Hans'la ilgili? 12 yaşında annesi ve babasını kaybediyor. Yani direkt olarak hayata atılmak zorunda olduğunu fark ediyor Hans. Bu gerçekten muazzam bir motivasyondur. Bir diğer nokta, direkt olarak takıntılı bir saat yapma merakı. Direkt olarak diyor ki ben öyle bir şey yapacağım ki benim ortaya çıkarttığım marka, ortaya çıkartacağım marka bir numara olacak. Bakın burada para gibi bir motivasyon yok. Burada ün gibi bir motivasyon yok. Burada direkt olarak bir sembol haline gelme motivasyonu var. Yani bir tutku var ve çok değerli bir tutku. Üçüncüsü, kimlere hizmet vermesi gerektiğine çok dikkat ediyor. Rolex, ben gerçekten de gittim bu arada Rolex'e ki size de öneririm. Eğer ki bulunduğunuz şehirde bir Rolex bayisi varsa lütfen gitmenizi isterim. Rolex'e girdiğiniz andan itibaren kendinizde bir aşağılık kompleksi hissetmeye başlıyorsunuz. Kapıya girerken onlar kapıyı açıyorlar. İçeride herkes full böyle takım giymiş. Saatler öyle bir sergileniyor ki sanki bir müzede gibisiniz. Farklı farklı saatler, farklı farklı işte kadranlar, farklı farklı dergiler, içeride koltuklar, moltuklar. Çalışanlar sizinle o kadar resmi bir şekilde, o kadar böyle cool bir şekilde sizinle diyaloğa giriyorlar ki tahmin bile edemezsiniz. Ve hani fiyatları soruyorsunuz. Zaten oradaki insanlar da artık çalışanlar da bence hani şeyin farkındalar. Tamam, bu adam saat almaya gelmiş. Bu adam ise fiyat sormaya gelmiş. Herhalde bunu fark ettiklerini düşünüyorum artık. Direkt olarak böyle bir durum var. Direkt olarak hani girdiğim zaman ben kendimde böyle bir aşağılık kompleksi hissetmiştim. En düşük fiyatlı saat 6500 euroydu. En yükseği ise 50.000 euroydu. Yani düşünün, 50.000 euro günümüz, şu anda günümüz güncel kuruyla yaklaşık olarak 1,5 milyon Türk lirasından fazla saat var orada. Ve çıkarken de gerçekten yine güvenlik size izin vermeli çıkabilmeniz için. Kapı açıyor, öyle çıkabiliyorsunuz. Gerçekten de bir Rolex bayisine gitmenizi isterim. Gidin, fiyat sorun. Dediğim gibi kime hizmet vermesi gerektiğini iyi biliyor. Direkt olarak herkese ben hitap edeyim, herkes benim ürünümü kullansından ziyade ben başarılı insanlara, ben özgüvenli insanlara, ben belli bir yere gelebilmiş prestijli insanlara hizmet etmeliyim. Onlara hitap etmeliyim düşüncesi var. Çok güzel. Kendi alanında yeniliklere, aynı zamanda da sadece hani ürün inovasyonu anlamında değil, aynı zamanda reklam anlamında da yeniliklere açık bir firma. Yani 1920'li yıllara gidin ve orada bir adam geliyor, diyor ki ben su geçirmez bir kol saati hazırlayacağım ve bu saatimi akvaryum içerisinde sergileyeceğim. İnsanların o dönemdeki, özellikle de vizyonsuz insanların ne kadar ters tepkiler verebildiğini veya nasıl saçma bulduklarını az çok tahmin edebilirsiniz. Bu durum şu anda günümüzde de geçerli. Günümüzde de gerçekten zengin olmanın da, karşı cinsle ilgili daha sağlıklı iletişimler kurmanın yolu da gerçekten inovasyonlar ortaya çıkartmaktan geçiyor. Ve gelin görün ki ben birçok danışanımda da bununla ilgili belli başlı yaklaşımlar görebiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şu anda bir danışanımın 8 Haziran 2024'te bir rap şarkısı çıkacak. Başka bir danışanımın kendi bireysel hayatında ortaya çıkartmaya çalıştığı belli başlı girişimler var. Başka bir danışanım dans konusunda ilerlemek istiyor. Başka bir danışanım kendi eğitimini hazırlamaya çalışıyor. Daha belki de aklıma gelmeyen bir sürü danışanım vardır. Gerçekten de hepsi kendi kendi hayatlarında bir inovasyon yapmaya çalışıyorlar. Ancak sadece hobi veya iş alanında değil, bunu görüntülerine de yedirmeye çalışıyorlar. Mesela benim şu anda WhatsApp profil resmimde olan gözlüğü birkaç tane danışanım sordu. Ve bu danışanlarımla ben ilk konuşmalarımızı hatırlıyorum. Gerçekten belki de o benim gözlüğümle ilgili ya böyle gözlük mü takılır diyebilecekken, şimdi hocam ben de bu gözlükten alıyorum, bana bir almak istiyorum, bana bir link gönderir misiniz şeklinde bana ulaşıyorlar. Bakın bu da işte bir inovasyondur ve harika bir durumdur. Gerçekten saygı duyuyorum. Bu anlamda gerçekten de Rolex'in bize katabileceği aslında çok güzel mesajlar var. Süreme bakıyorum, yaklaşık olarak 10 dakikadan uzun olmuş. Eğer ki Louis Vuitton'dan da bahsedersem bu podcast bayağı bir uzun olacak. O yüzden Louis Vuitton'u paylaşıp paylaşmamayı ben size bırakıyorum arkadaşlar. Louis Vuitton podcast'in başında da söylediğim gibi dünyanın belki de en kaliteli çanta markası olabilir, valiz markası olabilir. Peki bu kişi ne yapmış? Bu kişi çocukluğundan itibaren nasıl bir hayata sahipmiş de bu kadar başarılı olabilmiş? Bunları eğer isterseniz bir sonraki haftanın podcast'inde anlatayım. Tamam. Dokümanınızda bunun yorumunu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi unutmayın.